Ayrım 29.
3. Nikita da yine güvenlik kaygısıyla aşağı yukarı Hagis'le aynı zamanda Atina'ya gelmişti. Hastane çıkışı, korunması için yanına bir jandarma verilmesini istemişti. Yeni bir saldırıya uğramaktan çekiniyordu. Kimsenin atölyesine uğradığı yoktu. Günün birinde hava değiştirmek ve başkente inmek kararını verdi. Hagis'in tersine başrole çıkmaya yeltenmişti. Bir cila atölyesinde iş buldu ve hayatını kazanmaya başladı. Hagis'le birlikte Papandro'ya yaptıkları ziyaret hayatını hiç değiştirmedi. Tek sevindiği, kız kardeşinden öcünü almış olmasıydı. Şimdi dizginler onun elindeydi. Son seçimler Merkez Birliği Partisi'ni iş başına getirmiş, kız kardeşinin tuttuğu ere yenilgiye uğramıştı. Kız kardeşine kinli değildi. Papandreou bir isteği olup olmadığını sorduğunda Nikitas, eniştesinin işinden atılmamasını rica etmekle yetindi. Hayatında hiçbir değişiklik olmadı. İşi bitince ya evine dönüyor ya da sinemaya gidiyordu. Pazar günleri öğleden sonrasında stadyumda geçiriyordu. O yıl PAOK ligde ikinciydi. Olympiakos bir maç daha kaybederse Selanik takımı Yunanistan şampiyonu olabilirdi. Z olayıyla en ufak ilgisi kalmamıştı. EDA partisini tutmadığı için de kahramanı benimseyen parti olayı düşünmüyordu bile. Gazeteleri okumakla yetiniyor, Yüksek Yargıçlar Kurulu Başkanı'nın yalanlarına gülüyordu. 6 ay süreyle görevinden alındığını okuyunca sevindi. Gazetecinin biri izini bulduğunda hiçbir açıklama yapmayacağını ve mahkemeyi beklediğini söyledi. Ama eski emniyet müdürünün kişiliğinde bir rastlantı onu yeniden olayların içine itti. Bir gün çalıştığı atölyenin bodrum merdivenlerinden indiğini görünce rengi değişti. Müdürün kalın kaşları Selanik'in tüm karalığını hatırlattı. Bir anda general hastane kabusları, korkuları, Yangus'un yüzü gözlerinin önünden geçti. Dikkatle baktığında eski müdürün oldukça değiştiğini fark etti. Eski bir papazı andırıyordu. Papaz takkesi altında ruhani bir parıltıyla yanan bu yüz, şimdi sıradan bir bakkalın yüzünden farksızdı. Kutsal süslerinden yoksun kalınca saygı uyandırmıyordu. Demek bir kasket insanı değiştirmeye yetiyordu. Ya da çok daha basit bir gerçek, bir yıl geçmiş ve eski emniyet müdürü de herkes gibi yaşlanmıştı. ''Ne alemdesin Nikitas, işler nasıl, demek sen de buradasın, hepimiz göçmen olduk.'' Nikitas yer gösterdi. ''Burada çalıştığını nereden öğrendiğimi mi merak ediyorsun? Patronun Yorgo'yu tanıyorum. Önceki gün sokakta karşılaştık, ondan aldım haberi. Çalışkan çocuktur Nikitas.'' dedim. ''Fırsat bulunca uğrar, görürüm. Neyse, bütün her şey geçmişte kaldı. Gömdük hepsini. Evlendin mi?'' ''Hayır, daha evlenmedim. Ben de evlenmedim. Evlilik iyi şey ama... İnsan benim yaşıma gelince evlenmekte hesap kalmaz. Gençliğinde ya evlenir ya da papazlığı seçersin. Polislik bende özel hayat diye bir şey bırakmadı. Her şey vatan için dedik. İşte sonucu. Suç sizin değil müdür bey. Bana müdür deme. Halargos'ta bir malzeme deposunun yöneticiliğini verdiler. İş olsun diye. Bu olay meslek hayatımı, bütün hayatımı mahvetti. Suçlu görülmeden kaldırılıp atıldım. Evet, ben bir kurbanım Nikitas. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sen de bir kurbansın. O pis heriflerle ne diye ilişki kurarsın? Neden söz ettiğimi biliyorsun. Aşırı sağcılarla aşırı solcular arasında hiçbir fark yok. Sen bir zanaatkardın. Siyasetle ilgilenmez, işinle gücünle uğraşırdın. İstemeden bu olaya senin de adın karıştı. Bu ziyaretten rahatsız olmaya başlayan Nikitas, üzerine bir çizgi çektik artık dedi. Duruşma günü söyleyeceğimi söyleyecek ve bu işi bitireceğim. Bana kırgın mısın? Olaylardan önce ya da sonra benden bir şikayetin oldu mu? Olaylardan önce sizi tanımazdım bile, sonra da hiç görmedim. Sana bir sürü şey vaat ettiklerini, iyi bir iş, büyük bir servet kazandırmaya söz verdiklerini okudum. Ne oldu verilen bütün sözler? Patronun iki yakasını güçlükle bir araya getirdiğini söylüyor. Herkes bunu unuttu. Benim de söylemek istediğim buydu. Bu işten ne kazandın? Kazanmak şöyle dursun, hayatımın 10 yılını yitirdim. Görüyor musun? Kokoların hesabı tuttu, bir kahraman yarattılar. Merkez Birliği iktidara geldi, sağcılar kovuldu ama nasılsa kovulacaklardı. 8 yıllık iktidar kimi yıpratmaz? Demek ki bu işte sen, ben ve birkaç kişiden başkasının zararı olmadı. Hayat bu. Hacısı gördüğün var mı? Hayır. Görürsen bir kahve içmek için benim oraya uğrayın. Size ilginç bir önerim var. İşte telefon numaram. Cebinden kartını çıkardı. Gelmeden önce bana bir telefon edin. Bütün bu hikayeyi kolayca ve bir daha üzerinde durmamak üzere bir çözüme bağlama fırsatı elimizde. Size bir tazminat verilecek. Zavallı ben temize çıkacağım. Ne gibi bir fırsat? Bugünlük bu kadar. Yerini öğrendim nasılsa yine uğrarım. Ardında büyük bir soru işareti bırakarak çıktı gitti. Gerçekten de birkaç gün sonra atölyenin kapanış saatinde yine uğradı. Nikita'sı Pangrati'ye Norveç usulü omlet yemeye götürdü. Fırsatın hiç sözünü etmedi. Hep lig şampiyonluğunu kazanabilecek olan PAOK takımından konuştular. Müdür eski bir PAOK'liydi. Eskisini kaybetmiş olabileceğini düşünüp Nikita'sa yeni bir kart verdi. Ve bir hafta sonra beklenmedik bir rastlantı sonucu Nikitas, kestane satıcısının lüks lambasının ışığında parlayan Hacis'in kellesini fark etti. Yaklaştı, elini omzuna koydu. Hacis gerçek bir kaplan gibi hemen döndü. Başbakanı ziyaret etmelerinden bu yana görüşmemişlerdi. En yakın kahveye oturdular. Hacis bir portakallı gazoz ısmarladı. Nikitas da bir portakal suyu. Kahvenin tek müşterisi onlardı. Neyse ki buzdolabının gürültüsünden konuşmaları duyulmuyordu. Seni her yerde aradım dedi Nikitas ama nerede bulacağımı bilmiyordum. Birkaç kere postanenin önünden geçtim, yoktun. Emniyet müdürü konusunda seninle konuşmak istiyorum. İki kere bana geldi, telefon numarasını da verdi. Cüzdanından müdürün kartını çıkardı. Ne istiyor diye sordu Haciz. Bizi görmek. Bir önerisi varmış. Önerinin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Esrarlı bir hali var. Onun farkındaydım. Bizi bir araya getirip resmimizi çektirecek, ikimizin de başını belaya sokacak. Bilmem Hacis ama görsen bir yumuşamış, bir yumuşamış ki. Beni korkutan da bu ya. Canım, gidip bir konuşsak ne kaybederiz? Hacis birkaç saniye düşündü. Haklısın dedi. Bir şey kaybetmeyiz. Telefon edip yarın geleceğimizi söyleyeceğim. Bir kere görüşmekten ne çıkar? Aman aman. Ne var Haciz? Midem yanıyor. Şu gazozu ısmarlamaz olsaydım dedi Haciz. Ertesi akşam kimsenin kendilerini tanımayacağını bir saatte Halorgos deposuna birlikte girdiler. Nöbetçi geleceklerini biliyordu. Ana kapıdan değil de dar bir koridordan müdürün odasına götürdü. Kalın kaşlı adam onları kollarını açarak karşıladı. Haciz'i gördüğüne çok sevinmiş gibiydi. Çok güvendiğim bir dost diyerek tanıştırdığı ikinci bir adam vardı yanında. İşte üç mülteci, olayın üç kurbanı bir araya geldik dedi. Parti kurmalıyız dostlarım. Bütün dünya mültecileri birleşin, doğrusu iyi bir parola dedi Haciz gülerek. Evet evet diye doğruladı karşısındaki aceleyle. Birlikten güç doğar. Sigara içer misiniz? Nikitas içmiyordu. Haciz bir sigara aldı, müdür hemen yaktı. Ne var ne yok? Ne olsun dedi Haciz. Yokluk var, yoksulluk var. Atina'dan hoşlanıyor musun? Alıştın mı? Alışsam ne olur, alışmasam ne olur? Paran var mı? Kralsın. Paran yoksa paçavra. Hayat böyle, ne yaparsın? Geçen akşam biz de Nikitas'la aynı şeyi konuşuyorduk. Bunun dışında ne var ne yok? Yeni bir şey yok, her şey eskidi. Tanıklık etmek üzere mahkemenin başlamasını bekliyorum. İnsanın başına ne geleceği bilinmez. İfademi banda aldırdım, içim rahat. Bu da benim vasiyetnamem. Müdür elinde olmaksızın kaşlarını çattı. Bakıyorum önlemini almışsın. Kazancın ne olacak? İlle de bir şey mi kazanmak gerek müdür bey? Artık müdür değilim. Bir hiçim. Beni buraya sürdüler. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Sizleri buraya bir öneride bulunmak için çağırdım. Susmak için kaç para istersiniz? İfadelerinizden dönmenizin fiyatı nedir? İddia makamının önde gelen iki tanığısınız. Siz aradan çekilirseniz hayatınız kurtulur, ben de temize çıkarım. İfadelerimizden dönmek pahalıya mal olur dedi Haciz. Yangos'la Vangos'tan daha çok hapis cezası yeriz sonra. Bilmiyorum dedi müdür yapmacık bir üzüntüyle. Ama benim için durum dayanılmaz bir hal aldı. Delireceğim. Sizi buraya çağırıp böyle bir öneride bulunuşumun nedeni ihtiyaç içinde olduğunuzu bildiğimdendir. Bu işin parasını sizin yerinize başkaları topladı. Nikitas'a bir göz atan Haciz, ne yapalım kader dedi. Nikitas iyice açılan iri gözleriyle Bizans ikonlarını andırıyordu. Kaplan, ifadeni okuduğun bandı bana ver. Karşılığında sana ruhumu vereyim. Sen zengin olacaksın. Ben temize çıkacağım. Suçlu değilim. Mahkeme bunu kanıtlayacak. Hiç korkum yok ama bu bir onur sorunu. Anlıyor musunuz? 36 yıllık hizmet bir kalemde silinip atılmaz. Ne veriyorsunuz? Soruyu ilk haciz sormuştu. 2 milyon drahmi, ikinize birer milyon. Nikitas irkildi. Bu masa cilalanmak ister. Atölyeye gönderin de pırıl pırıl yapayım. Düşünelim bakalım dedi haciz. Bugün bir yanıt veremeyiz değil mi Nikitas? Nikitas başıyla hacisi doğruladı. Sonra aynı şeyi düşünmüş gibi aynı anda ses çıkarmadan köşesinde oturan yabancıya döndüler. Müdür ter içindeydi, soluyordu. Hayatınızın sonuna kadar para içinde yüzeceksiniz. Dışarıya gidebilirsiniz, kimsenin ruhu duymaz. Evet ama dedi haciz, gitmeden önce yalancı tanıklıktan cezaevini boylayacağız. Yargıç önünde yemin edip verdiğimiz ifadeyi nasıl değiştiririz? Zorla söylettiler dersiniz, olur biter. Tehdit ettiler dersiniz. Aşağı yukarı olan da bu, öyle değil mi? Yanıtımızı 2 gün sonra öğrenirsiniz dedi haciz. Müdürün sesi birden sertleşiverdi. Yalnız dikkat edin dostlar, peşinizi bırakmayacağız. Bu bay eliyle yabancıyı gösterdi, sizi izleyecek. Yanılıp da konuşmak yok. Çekmeceyi çekti, içinden bir tabanca çıkardı. Hayatımda kullanmadım bu oyuncağı. Şimdiye kadar kimsenin burnunu kanatmadım. Ama bir kurşunu haini, öbürünü kendime sıkabilirim. Bu kadar intihar yeter dedi haciz. Kendini öldüremeyen en azından 3. jandarma subayı olursunuz sonra. Kaplan alay etme. Konuşmamızı dışarı sızdıranın sonunun Oswald'ın sonu gibi olacağını bilin. Geldikleri gibi gizlice deponun arka kapısından çıktılar. İlk konuşan hacısı oldu. Karanlık bir iş. Neden bize tuzak kursun? Herkesten önce kendisi bundan zarar görür. Yakalandığımızı düşün. Kime inanırlar? Sana mı, bana mı, ona mı? Bir tornacı, bir cilacı ve eski bir polis müdürü arasında kimi seçerler? Onu herkesten önce biz ele vermeliyiz. Başımın daha çok derde girmesini istemiyorum diye mırıldandı Nikitas. Bize güvenmesi olanaksız, önemli olan önce hangimizi gözlerine kestirdikleri. 2 milyon da kolay vazgeçilir para değil. Biraz çok işte. Daha önemsiz bir paradan söz etse belki inanırdım. Hem iyi niyetli olması olanaksız. Bütün ötekileri düşün. Biz susarsak hepsi kurtulur. Ötekiler dediğin kimler? Emniyet müdürünün ardına gizlenen önemli kişiler. 2 milyon drahmiyi sokaktan toplamadı ya, ayda eline geçen 5.000 drahmiyle 1 milyon biriktirmek için dinozorlar kadar uzun süre yaşaması gerekir. Hepsinin cebi paradan çatlıyor. Neden biz de zengin olmayalım? Şarkılar, eğlentiler düzmek için Z'ye yapıştınız. Oysa Papandreou iktidara geçtiğinden beri her şeyi unuttu. Biz ne halt ediyoruz? Sen tarihin anlamını bilmiyorsun. Bilsen böyle konuşmazdın. Devrimin zafere ulaştığı gün biz tarihi kişiler olacağız. Öğrenciler adımızı tarih kitaplarında okuyacak. Benimki gibi senin yüzünde ölümsüzlüğe kavuşacak. Adını başkalarının belleğine kazımadıkça yaşamak neye yarar? Marx diyor ki, kes palavrayı. Düşünmek ve hayal kurmak bana yetiyor. İşin kötüsü, Haciz de hayal kurmaya bayılırdı. Koca bir evde, sinemalarda gördüğü konfora kavuşan annesi gözünün önüne geliyordu. Musluğun altında bütün çepleri yutan delik, 3 raflı buzdolabı, kendiliğinden açılan kapılar. Annesi, bütün yeni çıkan ilaçları alabilecek evde 2-3 telefon bulunacaktı. Çocuklar elektronik oyuncaklarla oynayacaklardı. Bisikletler, trenler, salıncaklar. Yazları deniz kıyısına gideceklerdi. Bir villa tutacaklardı. Karısı bütün gün çalışıp akşam eve 2 büklüm döneceğini, Avrupa'nın en pahalı mağazalarını dolaşacak, paket paket giyecek bir şeyler alacaktı. Ne dersin diye sordu haciz. Düşün ki piyango bileti aldın, 1 numara yüzünden de büyük ikramiyeyi kaçırdın dedi Nikitas. Durumu böyle çözümlemek en iyisi. Yoksa çıldırabiliriz. Vicdanım beni rahatsız edeceğini öleyim, kanım damla damla aksın. Senin yeme gelip gelmediğini merak etmiştim yalnızca. Ben de aynı şeyi düşündüm dedi haciz. Görüyorsun ya, bir tornacıyla bir cilacı ustası satın alınmaz. Yaşasın doğruluk, yaşasın namusluluk ve gözleri yaşla doldu. Bodrum'daki daracık odasına dönerken Zeyn'in gözleri hacisi büyüledi. O değişmeyen, ölümün sabitleştirdiği gözlerle bakıyordu sanki. Cinayetin işlendiği kavşak, kamyonet motorunun homurtusu, çılgına dönen çakallar hepsini hatırladı. Her hareketine, her sözüne, en ufak bakışına taptığı adama nasıl ihanet edebilirdi? Ölümünden az önce köpeklerin kör içgüdüsüyle izlediği adamı nasıl satabilirdi? Nasıl? Z kollarını açtığında dünyayı kucaklıyordu. Güldüğünde yağmur değişip tatlılaşıyordu. Haciz, ot şiltesinin ucuna ilişmişti. Bodrum rutubetliydi. Kara fatmalar kaynaşıyordu yerde. Masaya doğru yürüdü. Anasının mektuplarıyla dolu çekmeceyi açtı. Son mektubunda önemli bir hastalığa yakalandığını sanıyor ve parasızlıktan doktora gidemediği için yakınıyordu. Daha iyi bir an önce gebersin diye söylendi Haciz. Bütün mektupları bir araya getirdi, sobada yaktı. Saat iyiden iyiye ilerlemişti. Tepesinde adımlarını sıklaştıran gece kuşlarının ayak seslerini duyuyordu. Haciz yolun altında toprağa gömülmüş gibiydi. Oysa yaşadığını hiç böylesine derinden hissetmemişti. Onu kimse satın alamazdı. Odasına döndüğünde Nikitas cinayeti izleyen anları, Yangus'un milletvekilini öldürdüğünü bildiren gazeteyi okuduğu sırayı yeniden yaşadı. Annesi ve kız kardeşinin görüntüleriyle dolu kabuslar üzerine çullandı. Başında buz kesesi. General, sen bizdensin, bu işi nasıl yaptın? Bir keresinde yere düşmüştü. Çocukken bayılırdı masallara, sarası vardı. Hep o pis oyunlar ama vicdanı doğruluk çizgisini benimsemişti. Artık mutsuz değildi. Ne solcuydu, ne sağcı, ne de başka şey. İşini seven, sinemadan ve pazar günleri maça gitmekten hoşlanan basit bir cila ustasıydı. Bunların hiçbiri satın alınamazdı. Başı ağrıyordu, yatmadan önce bir aspirin aldı. 2 gün sonra eski müdürün odasında buluştular. Aynı yabancı, koca yapraklı bitkiler gibi yine aynı köşede duruyordu. Merhaba çocuklar, sizi gördüğüme. Önerdiğiniz para çok az, dedi Haciz. İkişer milyon istiyoruz, dedi Nikitas. Delirdiniz mi siz, diye haykırdı müdür. Hayatınızda bu kadar parayı bir arada gördünüz mü? Bir ağızdan, ya istediğimizi verirsiniz ya da bu iş burada biter, dediler. Çocuklar biraz anlayış gösterin. İstediğiniz para çok büyük. Müdür bey, ya hep ya hiç. Hayatımızı ortaya koyuyoruz. İki insanın hayatına karşılık bu para çok mu sizce? En son sözünüz bu mu? Patlak bir koltuğun pazarlığını yapan eskicilere benzer yanımız var mı? Hayatımızı satıyoruz, dedi Haciz. Biraz daha çıkalım. Her birinize 1.200.000 drahmi, kabul mü? Söyleyeceğimiz şeye bağlı. Eski müdür Haciz'e döndü. Sen Yangos'u yakalamak için polisten yardım gördüğünü ve Zeyn'in Volkswagen'e bindirilirken az çok kendini bildiğini ancak komünistlerce öldürüldüğünü söyleyeceksin. Sonra hastanede EDA partisinden biri seni görmeye geldi. Vangus'un olay sırasını tabanca taşıdığına tanıklık etmeni istedi. Söyleyeceklerin bu kadar. Başka bir şey istemiyoruz. Görüyorsun ki bu sözler ününü hiçbir biçimde gölgelemeyecek. Yine kamyonetin kasasına atladın, yine Vangos'la boğuştun ve onu yere attın. Birkaç polisin yardımından yararlandığını söylemekle gördüğün saygı ve sevgi azalmaz. Bunun dışında... İyi ama kamyonette bulunduğum sıra komünistlerin Volkswagen'in içinde Z'yi öldürdüklerini nereden bilebilirim? Başkalarından duydun, o kadar. Sonra Nikitas'a döndü. Sen Yangos'u uzun süredir tanıyor, cilaladığın mobilyaları ona taşıtıyordun. Yalnız olay sabahı hayatının en büyük çılgınlığını yapacağını sana söylemedi. Peki ben bu sözleri kendiliğinden mi uydurmuş oluyorum? Bir solcu böyle söylemeni istedi. Sonra Zeyn'in tabutunun hastaneden istasyona taşındığı gün kendiliğinden yere düştün. Aynı herif bunu sana öğretmişti ve savcının karşısına çıkmamak için başına vurduklarını söyledin. Bu konuda mahkeme kararı vardı. Başıma vurulduğunu kabul etti bile. Önemli olan senin tersini söylemen. Şimdi beni iyi dinleyin. Başbakanla görüştüğünüzde size şunları söyledi. Z olayında hazırlanan planı olduğu gibi uygulamasaydınız bile yine Karamanlis'i devirecektik. Olamaz, dedi Nikitas. Bütün ilkeyi yöneten kişi hakkında bu tür şeyler söyleyecek adam mıyım ben? Kim oluyorum? Dostum, birinin şikayetini önlemek için 20.000 drahmi saymak yeter. Karamanlis'i devirdiniz, yine siz iktidara getireceksiniz. Peki bütün bu masalları anlattık diyelim. Ya içeridekilerden biri konuşmaya başlarsa? O yönden hiç korkunuz olmasın, böyle bir şey söz konusu değil. Yangus'un Gardenal hapı alarak kendini öldürmek istediğini okudum. Cezaevinden kurtulmak için yaptığı bir numara. kamyonetini özlemişti. Ya fil pes ederse? Fil mi? Çelik gibidir o, tamam mı? Anlaştık mı? Mangır ne zaman elimize geçecek? Hazırlayacağım ifadelerin altına imzanızı attığınız zaman. Peşin mi? Hayır, çek. Olamaz dedi Nikitas. Yalnız altın kabul edebiliriz. Külçe altın. Günümüzde herkes işini çekle görüyor. Ya çeklerin karşılığı yoksa? Tipit numarasını bana mı yapacaksınız? Neden böyle konuşuyorsunuz müdür bey? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Dışarı çıkmamızı sağlayacak pasaportlarla siz mi uğraşacaksınız diye sordu haciz. Merak etmeyin, söz verdim ya. Müdür tabanca numarasını tekrarladı. Dikkat edin, bugünlerin gerçekten büyük önemi var. Sen de haciz, ifadeni okuduğun bandı bana vermeyi unutma. Birden yüzü ciddileşti, bakışları ağırlaştı, kaşları çatıldı, köşede duran yabancı bir çanta açtı. Öbür gün burada buluşuyoruz dedi. Jandarma kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kutlanıyordu, orta avlu aydınlatılmıştı. Haciz ile Nikitas deponun duvarından atlayarak tüydüler. Buluşma gününden önce Haciz boş bir bant satın aldı, bir yere telefon edip suçüstü yapmalarını bildirdi. Buluşma günü vernik kokusunu çıkarmak için Nikitas ellerini uzun uzun yıkadı, tıraş oldu, giyindi. Saat 7'de Haciz'i Papes Piru kahvesi önünde buldu. Taksiye atlayıp Palargos'un yolunu tuttular. Müdürle yabancı onları bekliyordu. Dışarıdan görülmemeleri için camlara mavi paket kağıdı yapıştırmışlardı. Haciz bantı hemen verdi. Müdür, çekmeceden ifadelerin yazıldığı kağıdı çıkarıyordu ki kapı kendiliğinden ardına kadar açıldı ve bir kabus muydu ne eşikte Papandreou hükümetince atanan yeni emniyet genel müdürü yanında emir subayı ile beliriverdi. Müdür kas katı kesilivermişti. Or generalim. Yüksek rütbeli subay hışımla içeri daldı, odayı bir dolaştı ve yerlerinden kımıldamayan üç suç ortağından başka kimse bulunmadığına inanınca hepsini yan odaya tıkmasını emir subayına söyledi. Or generali eski emniyet müdürü yalnız kaldılar. Kim bu adamlar? Z olayının görgü tanıkları. Burada işlerini benimle görüşmeye gelmişler. Kaçıncı kere geliyorlar? Üçüncü kere. Ne istiyorlar? Henüz iyice anlayamadım. Para istediklerini sanıyorum. Sizi zorladılar mı? Pek değil. Öyleyse dertleri ne? Davranışları biraz kuşkulu generalim. İki taraflı oynamak niyetindeler yanılmıyorsam. Soldan ve merkezden para almışlar. Şimdi de bizi yokluyorlar. Neden durumu bana haber vermediniz? Elle tutulur kanıtlar göstermem gerekiyordu. İlk gelişlerinde bana haber vermeliydiniz. Bu işe öyle bir bulaştınız ki artık kurtulmanız söz konusu değil. Basın ağzını bile açmayacak. Gazeteciler her şeyi onlardan öğrenebilirler. Şantajla para sızdırmaya kalkışmaktan ikisini de içeri atabiliriz. Kanıtlar nerede? Konuşmalarımızı banda aldırmamak saflığını gösterdim. Böylece her şeyi ortaya çıkardı. Zaten gazeteciler açığınızı kolluyor. Neden bu olayda sizin görüşünüzü benimsesinler? Ya karşı taraftakini gerçeğe yakın görürlerse? Karşı tarafın hangi görüşünü? Onlara rüşvet vermek istemiş olmanızı. Böyle bir iftira sahiplerinin başına iş açabilir. Sizi tehdit ettiğim falan yok be dostum. Önemli olan basın ve işin kendisi. Kararı siz verin. Yanımda emir subayım. Gece denetime çıkıyor ve sizi iki kişiyle konuşurken buluyorum. Hem de jandarmanın onurunu düşünüp ellerini bile sıkmamanız gereken iki kişiyle. Ne diyeceğimi bilemiyorum generalim. Soruşturma açılacaktır. Eyvallah. Eski müdürün her yanını buz gibi bir ter kapladı. Demek kendisini ele vermişlerdi. Acaba ele veren hangisiydi? Herhalde Haciz köpeğiydi bu işi yapan. Yine de gülmekten kendini alamadı. Bant elindeydi. Haciz ortadan kaybolursa bu pislikleri ardında bırakmayacaktı. En kısa zamanda yok etmesi zorunluydu. Orgeneral yan odada bekleyen üç kişinin yanına girdi. Emir subayına üstlerini aramasını söyledi.